Ayrım 11. Büyük Kin'in Kısa Öyküsü. Karşı Devrim. Ferruh Sidar. Sayfa 117. Kinci zihniyeti, Müslüman dünyasının liderliğine ilişkin rüyası, sömürgecilerin Orta Doğu politikaları açısından iyi bir malzemeydi ve bu durum dünden bugüne hiç değişmedi. Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte kinci zihniyetin adeta imana dönüştürdüğü Müslüman dünyanın liderliğine ilişkin rüyası 1919'dan günümüze kadar sürdü ve halen de sürmektedir. Atatürk'le ve onun devrimleriyle çelişen bu düşününün estirdiği rüzgarla sömürgecilerin kıtamızda nasıl yol aldığı ve nasıl bir kuşatma altında olduğumuz ise hiç değerlendirilmedi. Her şey gücü ele geçirerek böyle bir rüyanın peşinden koşma uğruna yapıldı ne yazık ki. Şimdilerde yepyeni bir kuranmış gibi dillendirilen Büyük Orta Doğu Projesi'nin eski bir doktrin olduğu ortadadır. ABD'nin 2004 yılında G8 zirvesinde gündeme getirdiği BOP, Müslüman ülkelere demokrasi ihracını ve bu ülke pazarlarının açılmasını amaçlayan politik bir tasarımdı. Bu düzenleme en batıda Fas'ın Atlantik kıyılarından, en doğuda Pakistan'ın kuzeyindeki Karakurum yaylalarına, kuzeyde Türkiye'nin Karadeniz kıyılarından, güneyde Aden ve Yemen'e kadar uzanan bölgeyi kapsıyordu. Dini İslam olan 22 devletin rejimleri nedeniyle dünyaya sıkıntı yaratmasıydı ABD'nin dillendirdiği konu. 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hükmettiği kimi Orta Doğu ülkelerinin rejimleriyle ilgili hiçbir sorunu bulunmuyorken, dilediği yönde kontrol edemediği bir takım ülkelerin rejimlerini çıban olarak nitelemeleri anlaşılabilir bir politikadır ABD açısından. Söz konusu Orta Doğu ülkelerinin bağımsızlığını korumak ve onların ekonomik yönde gelişmelerini sağlamak, bu ülkelerden isteyenlere askeri yardım yapmak, saldırı durumunda Amerikan silahlı kuvvetlerini kullanmak fikri 1957'deki Eisenhower doktrini değil miydi? Orta Doğu ve Avrupa için daha önce uygulanan Marshall planının amaçlarından farklı olan ne var ki Büyük Orta Doğu projesinde? Truman doktrini de dahil söz konusu projeler pazar yaratmak ve onu dilediği yönde kontrol etmekten öte elbette hiçbir amaç taşımamaktadır. Bunu şimdilerde de geçmişte de açık açık dillendirmekten çekinmediler zaten. Avrupa'ya uyguladıkları Marshall planı kapsamındaki yardımların amacını anlatan bir bildiri de Amerika'nın Avrupa'daki çıkarı ekonomik olduğu kadar siyasidir. Avrupa memleketleri en iyi ananevi müşterilerimiz olup dünya ticaretinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Şayet Avrupa'daki durum bozulmaya devam etseydi bütün Amerikan ticareti bundan zarar görürdü. İhracatımız milli ekonomimizin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki Amerikan malları için daha büyük pazar olabilecek kuvvetli ve sağlam bir Avrupa meydana getirmenin çıkarımız gereği olduğu açıktır demişlerdi. O günlerde Türkiye içinde toprağı zengin ve iklimi uygun olan bir ülke, doğal kaynaklar bakımından da aynı derecede zengin, Türkiye'nin daima mamul eşya ihtiyacını temin ettiği Avrupa ve Birleşik Devletleri ile olan ticareti aksamış olmasına rağmen şimdi Marshall planı sayesinde tekrar açılmış ve de genişletilmiştir denmişti. Eisenhower doktrini ilk bakımdan Amerikan dış politikası için önemli bir gelişmeyi ifade ediyordu. Birincisi Amerika'nın Orta Doğu ile bağlantı alanını olabildiğince genişletmesidir. İkincisi ise Amerika, İngiltere ve Fransa'dan Orta Doğu'da bıraktığı boşluğu doldurmasıdır. Bu doktrin Orta Doğu'yu ikiye ayırmıştı. Lübnan, Pakistan, Irak, Türkiye, Yunanistan, Afganistan, Libya, Tunus, Suudi Arabistan ve Fas bu doktrini kabul ederken Mısır, Suriye ve Ürdün kabul etmemiştir. Adnan Menderes söz konusu doktrin sayesinde ülke içindeki konumunu düzeltebileceğini umdu. Doktrin uygulaması 1958 yılında yukarıda vurguladığımız Lübnan ve Ürdün olayları sırasında gerçekleşti. Türkiye, ABD ve İngiltere'nin davranışlarını kayıtsız şartsız benimseyeceğini bildirdi. Kimi Orta Doğu ülkelerinin doktrine karşı çıkmaları nedeniyle ABD yeni önlemler alma kararı verdi. Türkiye, Orta Doğu'da boşalan gücü dolduracak ülke olarak belirlendi. 21 Mart 1957'de Ankara'da Türkiye ve ABD yetkilileri söz konusu doktrine benzeyen ortak bir bildiri yayınladı. Menderes'in NATO ile Bağdat Paktı arasında bağlantı kurarak Türkiye'nin önemini arttırmaya yönelik arzusu böylece gerçekleşecekti. Ne var ki Bağdat paktı, Irak darbesinden sonra işlevini ve önemini yitirdi. Kur'an proje, tasarı, doktrin, plan, sistem, adına ne denirse densin, söz konusu desteklerin ülkeleri bir miktar güçlendirerek bağımlılığı sağlamak ve böylece her türlü denetim ve baskıyla onları sömürmek gibi bir amaç taşıdığı bilinmez şeyler değildi kuşkusuz. Yinelersek eğer, sergilenen akılsızca teslimiyetler bir güç ya da bir rüya uğruna olmuştur ne yazık ki. Aradan yarım asırdan fazla bir zaman geçti. ABD'nin o günkü projelerinin yeni bir isimle BOP halen sürdüğünü yukarıda vurgulamıştık. Yine o günkü Türkiye yönetiminin Müslüman ülkelerin liderliğine ilişkin gördüğü rüyadan söz ettik. Zihniyet çakışmalarını değerlendirmek açısından kısa da olsa şimdiki yönetimin bu yöndeki rüyasından ve şimdiki proje ile olan ilgisinden söz etmek yarar vardır. Irak çıkması nedeniyle özellikle Orta Doğu halkı üzerinde yaratılan ABD karşıtı düşüncenin kısa ve orta vadede giderilemeyeceğini anlayan ABD, barıştan yana ve Müslümanlara yakın görünen bir liderle yola devam edileceği anlayışını Obama ile başlattı. Obama ilk ziyaretini Türkiye'ye yaparak hem söylemiyle hem de camilerden yansıyan görüntüleriyle ABD'nin farklı bir anlayışla yoluna devam edeceğinin sinyallerini verdi. Bu tavrını Filistin'e ilişkin barışçı önerilerinin yanında farklı bir biçimde göstermeyi sürdürdü. Ne var ki hız kazanmış olan yeni dünya düzenine ilişkin hareketlilik, Obama'nın imaj yenileme ve güven oluşturmaya yönelik çabalarının ilerisinde kaldı. Çok partili yaşama geçtiğimiz günden itibaren Türkiye'yi dilediği gibi şekillendiren ABD'nin tüm yöneticiler içinde en çok uyuştuğu AKP liderini bu proje kapsamında yönlendirerek ulaşmak istediği uzaklık net değildi. BOP'un ilk adı olan ılımlı İslam projesinin eş başkanı ilan edilerek yüreklendirilen başbakanın kayıkçı davgalarıyla İslam dünyasının sevgi ve sempatisini kazandırma programları başarılı gibi göründüyse de sonraki adımların sıkıntı yaratacağı ortadaydı. Yeni Osmanlı haritalarının çizilmiş olmasının pratiği olamazdı çünkü. İran, Rusya ve Çin gibi ülkelerin bu rüyayı kabusa çevireceği hiç düşünülmedi veya önemsenmedi. Bu durum ABD'yi yönetip yönlendirenlerin aptallığıyla açıklanmayacaksa eğer başkaca bir değerlendirme olmalıdır. Umutlarını yitirmiş bulunan ve dağılmaya yüz tutmuş bir Avrupa ile iflas aşamasına gelen bir ABD'nin yeni düzeni yönlendirme ve çok miktarda pay alma girişimleri analiz edilmedi. Elbette İsrail dayanak olarak söz konusu projede yeterli olmazdı. Sadık ve her şekilde kontrol edilebilir bir Türkiye'ye gereksinim duyuldu. Onun lideri Müslüman dünyasında öne çıkarılmalı, biraz güçlendirilmeli ve amaca yaratmış oldukları Osmanlı düzenini andırır bir yöntemle ulaşılmalıydı. Program hızlı bir biçimde yürürlüğe girdi. Bir yıl içinde rekorlar kırıldı. Açılım adı altında baş döndüren ziyaretler, ödüller ve sultan yakıştırmaları projenin hızındaki flaşlardı. 7 yıl bekledikten sonra Ermenistan, Kıbrıs ve PKK açılımının yanında pek çok İslam ülkesiyle vizeleri kaldırmak ve de İsrail ile seri bir kayıkçı kavgasına girişmek 2009'da başka bir deyişle Obama'nın göreve getirilmesinden sonra gerçekleşti. Bu bir rastlantı değildi kuşkusuz. İnsanlığın utancı olan 20. yüzyıl koşullarının tıpkı bir karabasan gibi aynı dönem ve koşullarla çakışarak 21. yüzyılda kıtaya çöktüğünü görmek umut kırıcıdır. Her türlü açlığı asla dinmeyen azgın güçlerin yaşamı bitirme noktasına getirmiş olmalarına, insanlığın tiksindiren tarihi açısından bakıldığında şaşırmamalıyız belki de. Gelinen noktada eşitlik ve özgürlüklerin ortak aklın bir projesi değil de olmayacak güzel bir düş olduğu anlaşılmaktadır. Leş kargaları bölgede nasıl bir paylaşım gerçekleştirirler ya da gerçekleştirebilirler mi bunu tam olarak bilemeyiz. Kolay olacak gibi görünmüyor. Batı ittifakının yeni dünya devlerinden onay alıp almayacağının yanıtı yok çünkü. Uylaşma olmaksızın İran'a nükleer silahlar ürettiği gerekçesiyle tasarlanan eylemlerin uygulamaya geçmesi, yerel olarak Suriye'de yaşanıyor olsa da geneli kapsayacak biçimde 3. Dünya Savaşı'nın yaklaştığını göstermektedir. Umarız öyle olmaz. Olursa eğer bu çılgınlıkta ne yazık ki Türkiye'yi yöneten zihniyetin payını tarih oldukça iri harflerle yazacaktır. Türkiye'ye ilişkin kaygıları ABD'li tarihçi G. Tarpley de paylaşıyor. ABD Başkanı Obama'nın her hafta Başbakan Erdoğan'ı arayarak onun kibir ve hırsıyla oynadığını ve böylelikle onu yönlendirdiğini söyleyen ABD'li tarihçi Dr. Griffin Tarpley'in görüşleri kimseyi şaşırtmadı. Tarpley, mübareğin düşürülmesinden sonra Türk hükümeti yeni Osmanlı İmparatorluğu fikriyle kandırıldı. Bu aldatmacı ile sıfır sorundan, başta Kürt sorunu olmak üzere onlarca sorunlar dizisine geçmek işten bile değil. Türkler öncelikle Amerika ve İngiltere ile ittifakın öldüren bir kucaklama olduğunu anlamalı. Bir başka deyişle İngiliz ve Amerikalılar Türkleri öldürene kadar sevecekler. Türkleri Suriye'ye karşı kullanacaklar ve çatışmayı modern Türkiye'yi yok etmek için kullanacaklar. Korkarım Obama'nın aldattığı Erdoğan ve Davutoğlu bu psikoloji ile kendi çukurlarını kazıyorlar. Kazanacakları hiçbir şey yok ve kaybedecekler. Ortada bir de Rusya sorunu var. 19. yüzyılda ve 20. yılda bir Türk-Rus savaşı olurdu. Son zamanlarda bir Türk-Rus savaşı olmadı ama o istikamette adımlar atılıyor. Buna paralel olarak bölgedeki olayların ağırlık merkezi, gerçek bir devrimci hareketin başladığı Suudi Arabistan ve Katar'a doğru kayıyor. İskenderun'da SİHA var. Şu anda Türkler güney bölgelerinin tamamını SİHA'ya devrettiler. Oralarda SİHA başıboş, kontrolsüz dolaşıyor. Oteller El-Kaide teröristleriyle dolu. SİHA Adana'daki İncirlik üssünden bölgeye getirdikleri teröristleri kullanıyor ve bunun Türkiye'ye geri dönüşü feci olacak. PKK ve SİHA. Simon Hersh'e göre PKK, SİHA'nın desteklediği bir örgüttür. SİHA PKK'yı İran'a karşı kullanmaktadır. Yakın geçmişte Fransa'da Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın eşi Daniel Mitterrand, PKK'nın koruyucu azizesiydi. Bir yıl önce İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman, PKK'yı destekleyeceklerini söyledi. NATO'nun Yunanistan aracılığı ile PKK'yı desteklediği bilgisi var. Türkiye'nin anlaması gereken budur diyerek AKP'nin PKK ile yeniden masaya oturduğu Ocak 2013 başlarına dikkat çekmek istemişti. Dahası internette dolaşan videosunda konuşmalarındaki ses tonu ve tavrı ile isyan eder nitelikteydi. Suriye ile yaşadığımız sorunların bir benzerini Menderes döneminde de yaşamıştık. Türkiye'deki 1957 seçimlerinden kısaca söz ettikten sonra 1958 Temmuz'unda Irak'ta gerçekleşen darbeyi ve bu yeni duruma Menderes'in yaklaşımını aktardık. ABD projeleri kapsamında DP iktidarının o günkü tutumuyla şimdiki AKP iktidarının yeniden başka bir adla, yani BOP adıyla ABD'nin yürürlüğe koyduğu aynı projeye ilişkin tutumunu karşılaştırdık. Güç veya bir rüya uğruna ülkenin nasıl bir güdüm içine sokulduğunu, bunu gerçekleştirmek için de var olan kaynaklarla birlikte alınan borçların rastgele savrulduğunu da daha önceki bölümde kısaca vurgulamıştık. 1960 darbesi ve sonrasına ilişkin gelişmeleri aktarmadan önce bizi dolayısıyla tüm dünyayı 3. Dünya Savaşı'na yaklaştıran Suriye'ye ilişkin bir çakışmayı da dillendirmeden geçemeyiz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye Fransa'dan yakasını kurtararak tam bağımsızlığına kavuşmuştu. 1945-1949 yılları arasındaki siyasi yaşamı sakin geçti. 1949'dan itibaren ise karışıklık ve düzensizlik yaşandı. 1949-1953 yılları arasında 3 kez darbe oldu. 21 kabine değişikliğiyle 2 kez de diktatörlük kuruldu. 1953 Ekim'inde yapılan genel seçimlerde Edip Çiçekli Hınnavi'nin Kurtuluş Hareketi Partisi büyük bir çoğunluk elde etti. Onun diktatörlüğü Bağız Partisi de dahil diğer partilerde arasının açılmasına neden oldu. 25 Şubat 1954'te askeri bir darbe ile iktidardan indirildi. Bu tarihten itibaren Nasır destekçisi olan Bağız Partisi ön plana geçti. Nasır'ın Bağdat Paktı'na cephe alması ve silah alışverişi ile Sovyetlere yakın olması bölgede huzursuzluk yarattı. Menderes'in öldürülmesini umduğu ve Nasır'ı geberteceklerdi dediği 1956 Süveyş buhranı Bağız Partisi ile Mısır'ı daha da yakınlaştırdı. Bu durum Arap dünyasında Batı aleyhtarlığının yayılmasına zemin hazırladı. Suriye'deki gelişmeler Türkiye ile birlikte Irak, Ürdün, İsrail ve Lübnan'da büyük heyecan uyandırdı. Bu ülkeler Sovyetlerin Suriye'de köprübaşı kurduğunu ve Suriye'nin uydu gibi kullanılacağını düşündü. Çarlık Rusyası'ndan itibaren ilk kez Sovyetler 1956'da Suriye ile yaptığı bir anlaşma ile Orta Doğu ülkesine ayak basmıştı. Söz konusu anlaşmanın açıklanmasından sonra Ağustos'un son haftasında Irak Kralı Faysal ile Ürdün Kralı Hüseyin İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes ile görüşmelerde bulundular. Bu görüşmelerde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Loy Henderson da yer almıştı. Eisenhower temsilcisi aracılığıyla gönderdiği mesajda özetle askeri harekatın düşünülmesi durumunda Menderes'in arkasında olduğunu bildirmişti. ABD'nin desteğine güvenen Menderes'in Suriye sınırlarına asker yığdırtarak askeri manevralar yaptırdığı ve Suriye'yi tehdit ederek yola getirmek veya yumuşatmak istediği o günlerle şimdiki iktidar ve AKP liderinin tutum ve davranışları birbirinden farklı değildir. Marshall planı ve Eisenhower doktrini kapsamında yüreklendirildikten sonra borç batağına sokulan ve böylelikle ABD politikalarının tutsağı haline dönüştürülen DP lideriyle BOP kapsamında aynı tutum ve davranışı sergileyen AKP liderinin hiçbir konuda farklı olmamalarının nedeni birkaç kez vurgulandığı gibi güç veya rüya birlikteliğinden kaynaklanmaktadır. Bu uğurda şimdiki iktidar liderinin de ülkeyi hiç olmadığı kadar, yani 650 milyar dolar iç ve dış borç batağına sokması, cari açığı 90 milyar dolara yükseltmesi ve ülke varlıklarını satarak rastgele yatırımlar yapması aynı düşününün bir sonucudur. Her şekilde bağımlı hale geldikten sonra Suriye ile ilan edilmemiş bir savaşa girmiş olmamızı Büyük Orta Doğu Projesi'nden başka nasıl açıklayabiliriz ki? Suriye diktatörü Beşar Esad, çarşambadan perşembeye ne değişti de Türkiye Başbakanı bizimle savaşır hale geldi diye yakınırken haklıydı kuşkusuz. Gençlerin söylemiyle kanka olmuşlarken birdenbire Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın Suriye liderini demokrasiye davet ederek tehdit etmesi, söz konusu projede demokrasi getirmek söyleminin eyleme geçiş biçiminden başka bir şey değildi elbette. Dahası rejimi krallık ve İslam hukukuna dayanan Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle işbirliği yaparak Suriye'ye demokrasi getirme çabaları çağın karikatürü olacak nitelikte trajikomik bir durumdu. Atalarının Sivas Kongresi'nde dillendirdiği Amerikan mandasını 1950'den itibaren gerçekleştirmiş bulunan zihniyet, ABD güdümünde ne aç ne de tok, dizginleri kimi zaman gevşetilen, kimi zaman çekilen ve arada sırada da kırbaçlanan bir at gibi varlığını, yani iktidarını günümüze kadar sürdürdü. Bu birliktelik sonsuza kadar sürmez kuşkusuz. Emperyalistlerin Suriye ve İran'dan sonra Türkiye üzerindeki paylaşımları sırasında her şey değişebilir. Rus Çarı 1. Nikola'nın Batılıların aklına sokmuş olduğu ve bu ittifakın dün Doğu sorunu diye projelendirdiği düşününün BOP kapsamında gerçekleşmeyeceğini kim garanti edebilir ki? 2012'nin Ağustos başlarında ABD Dışişleri Bakanı açık açık Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek demişti. Bu söylem Türk siyasetçilerini rahatsız etmese de bir alınganlık gösterilmese de sonunda sıranın Türkiye'ye geleceği kimi analistler tarafından kısık bir tonla da olsa dillendirildi. 1919 yılından başlattığımız kinci zihniyete ilişkin öyküyü zaman dizini bakımından 1960 ihtilali öncesine kadar getirmiş bulunuyoruz. Kinci zihniyetin serüvenini aktarırken aradan geçen bunca yıla rağmen modern yöntemler kullanarak orta çağa özgü düşünceleri güç, inanç ya da rüya uğruna nasıl dayatmaya çalıştıklarını vurguladık. Dünden bugüne yöntemlerinin birebir aynı olduğunu göstermek için de iktidarlarının siyasi bilincini, iç ve dış politika anlayışları açısından ürküten çakışmaları örnekler vererek dillendirmeye çalıştık. Diğer bir anlatımla terakkiperver Cumhuriyet Fırkası zihniyetinin bugünkü uygulamalarını tarih daha önce kayıt altına almıştı. Onları göstermeye ve anımsatmaya çalıştık. Demokrat Parti daha önce dindar olan olmayan diye halkı bölmüşken sonra da Vatan Cephesi adı altında vatan yanlıları olan ve olmayan diye bölmeye çalıştı. 1960 yılına girildiğinde DP'nin basın ve muhalefet üzerindeki baskısı daha da artmıştı. Bu arada Menderes iktidarın desteklenmesi için Vatan Cephesi adıyla sivil bir örgütlenmeye girişti. Ocak ve ilçe örgütleri gibi çeşitli kademeler oluşturuldu. Radyolar her haber bülteninden sonra yeni kurulan Vatan Cephesi örgütlerinin haberlerini verdiği gibi cepheye katılanların isimlerini de okuyordu. Birçok kişinin haberi olmasa da isimleri bu cepheye katılanların arasında geçiyordu. Vatan Cephesi muhalefetin olası bir kalkışmasına karşın DP'nin yığınsal bir savunma gücüydü. Geçmişte vatanı emperyalistlere teslim etmek için çabalayan işbirlikçiler o günlerde Dinel'den gidiyor diye yaygara yapıyorlardı. Halkı bölme konusunda belli bir ölçüde başarılı da olmuşlardı ne yazık ki. 1950'den itibaren iktidarda oldukları ve diledikleri tüm yöntem ve uygulamaları gerçekleştirdikleri için 1960 ve öncesinde olduğu gibi aynı söylemi kullanmaları söz konusu olmayacağından bu kez de vatan yanları anlayışıyla oluşturdukları cephede yandaşlarını isim isim listeleyerek muhalefeti yani karşı tarafı açığa çıkarıp baskı kurdular. Halkı önce dindar olan olmayan, sonra vatan cephesinden yana olan olmayan diye böldüler. Karşıtlarına komünist damgası vurarak Rusya'ya gitmelerini önerdiler. Aynı zihniyetin şimdilerde dindar, laik, Alevi, Sünni, Türk, Kürt olarak ayrıştırma çabalarına tanıklık ediyoruz. Başbakan ve yardımcılarının sık sık Alevi kimliğine vurgu yapmaları sıradan bir söylem gibi algılanıyor. Ne mutlum Türk'üm diyene dersen, onlar da ne mutlu Kürt'üm diyene derler diyerek Türklük kavramını kökene bağladılar. Vatandaşlık bağıyla oluşan millet kavramının tutkalı olan milli hissin yerine dini yerleştirmeye çalışıyorlar. Başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik peş peşe en iyi tutkal din bağıdır diye demeçler veriyor. Yine bugünlerde hangi konuda olursa olsun kendi görüşlerini paylaşmayanları vatan haini olarak değerlendiriyorlar. Darbeci ve vesayetçi gibi yakıştırmaların yanında Ergenekon adı altında ne olduğu bilinmeyen bir terör örgütünün ve ülkeyi kana bulayan PKK'nın üyesi veya yanlısı olarak niteliyorlar. AKP'ye katılan eski Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu, 14 Eylül 2012'de Vatan Gazetesi'nde yarattıkları kutuplaşmayı bloklaşma olarak dillendirse de, söylemleri yukarıdaki değerlendirmeyi doğrular niteliktedir. Kutuplaşma demiyorum ama siyasetteki bloklaşma sağlıklı. Bu iki blok bugünün bloğu değil, 1900'lü yılların başından Demokrat Parti ve CHP'ye uzanan tarihsel bir blok. Türkiye'de siyaset bu iki ana koldan yürür. Bu doğal bir ayrımdır. Bu ayrım bundan sonra da devam edecek. Bizim çizgimiz 1950-1960'lı yılların Demokrat Parti ve İlk Adalet Parti dönemiydi. Kapattığı DP'yi kastediyor. AKP Demokrat Parti'nin devamıdır diyebiliriz diye sürdürüyor söyleşisini. Süleyman Soylu'nun ikinci zihniyetin genlerine kazınmış bulunan ayrımcılığı doğal siyasi bir farklılık olarak yorumlaması şaşkınlık yaratacak bir şey değil kuşkusuz. Bu kişi AKP'ye katılmadan daha önce yaptığı bir söyleşide muhabirin başbakanın 36 etnik unsur diye bir tabiri, Kürtçe açılımı gibi, medeniyetler ittifakı gibi projeleri var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusuna, onların tek becerileri kavga çıkarmak, kaos oluşturmak ve milletin değerleri üzerinde çekişmektir. Yeter artık milletimi bölmesinler, milletimi ayrıştırmasınlar, milletimin değerleriyle, inançlarıyla uğraşmasınlar demişti. 22 Eylül 2012'de AKP saflarına resmen katılan eski Has Parti lideri Numan Kurtulmuş da daha önce bu parti yönetimini firavunlukla, bölücülükle ve yağmacılıkla suçlamıştı. Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular sözü ona aittir. Ülkenin geleceğine hükmeden ve hükmetmeye yeltenen zihniyet bundan ibaret ne yazık ki. 11. ayrımın sonu. Sayfa 128.